Ayrım 29. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan, sayfa 237. Rauf Bey, devamla. Efendim, henüz mahal tayin buyurmamışlardır. Ancak bizim bildiğimiz ve dost olduğumuz bir Ermenistan vardır. Akdettiğimiz muahedelerde hudutları muayyendir. O Ermenistan'da dostuz ve muahedelerimize sadıkız. Yusuf Ziya Bey, Bitlis. Öyle şey tanımayız. Burada bahsa konu olmamalı. Rauf Bey, devamla. Avni Bey arkadaşımız sual önergesinde bu ekalliyetler meselesinin de bilhassa İstanbul'daki ekalliyetler üzerinde durmuşlardır. Evet efendiler, İstanbul'daki Rumlar hakkında müzakere cereyan etmiş ve müttefik devletler İstanbul Rumlarının milli iktisadımıza yardımları bakımından hayırlı şeyler düşünerek gülüşmeler. İstanbul'daki varlıklarını münasip görmüşler. Bizim delegelerimiz ise onların diğer Rumlar gibi esas itibarıyla kabul edildiği anlatılan mübadeleye tabi tutulmalarını teklif etmişlerdir. Bu meyanda Batı Trakya İslamlarının mübadelesini mukabil taraf teklif etmiş ve hiç şüphesiz aynı zamanda Batı Trakya'daki Müslüman Türklerin ezici çoğunluk olduğu noktasında duraklamıştır. Ekaliyetler meselesinde de tekrar ediyorum, henüz katiyet kazanmış bir şekil mevcut değildir. Onun için bu konuda henüz fazla maruzatta bulunmayacağım. Necip Bey, Mardin. Musul ile Güney hudutları hakkındaki müzakerelerden de bahis buyurunuz. Rauf Bey, devamla. Alt komisyonlarda cereyan eden müzakerelerde edebi ve sınai mülkiyet ile posta ve telgraf ve şimendifer meseleleri gibi hususlarda anlaşma olmuştur. Maşallah sesleri. Özetle efendiler, sözümü bitirmezden evvel vaziyeti bir kere daha dikkatlerinize takdim edebilmek için Lozan'daki konferans müzakerelerini bir cümle ile özetlemeye çalışacağım. Ve diyeceğim ki vaziyet müşküldür ve meseleler çok girifttir. Bugünden neticenin velev yüksek bir isabetle tahmini imkanı yoktur. Fakat bizim tahminimiz, arzumuz ve kalplerimizdeki samimi duygu hakiki sulhtur. Konferansın sulh ile nihayet bulacağında ümidimiz kuvvetlidir. Yahya Galip Bey, Kırşehir. Öyleyse orduları yürütünüz. Bravo sesleri. Rauf Bey, devamlı. Efendiler, Yahya Galip Bey'in işaretine cevaben arza mecburum ki, medeniyetin ihtiva ettiği en son vasıtalara karşı yalın göğsüyle karşı koymuş ve İzmir harekatını şerefli bir surette başarmış olan ordumuzun teçhizatı, iki misli olmak üzere emrinizi yerine getirmeye hazırdırlar. Yaşasın sesleri, alkışlar. Onu sevk ve idare eden büyük kumandanların imanı, milli aşkı, meclisin emellerine muhabbet ve riayeti fiilen sabit olmuştur. Şiddetli alkışlar. Efendiler, biz sulh istiyoruz. Sulhtaki arzumuz çok yüksektir ve şüphe götürmez. Fakat hiçbir zaman hiçbir şey pahasına istiklalimizi veremeyeceğiz. Bravo, alkışlar. Sulh konferansına iştirak ederken yüce heyetinizden istikametini alan hükümetimizde bir hususi fikir vardı. Bu fikrin bugün de hükümetimizde çok az bile olsa sarsıntıya uğramadığını yüce heyetinize arz etmeyi muvafık görüyorum. Efendiler, harbi umumi nihayetinde ve mütareke devresinde malum olan tarzda tertibatı memleketimiz hakkında, milletimiz hakkında düşünen itilaf devletleri, hükümet reislerinden bir Clemenceau, bir Lloyd George vardı. Monsieur Clemenceau, müttefikler arasında Türkiye'nin taleplerinin hak ve hakikat olduğunu süratle gören, Fransa kamuoyu karşısında bazı hadiselerin de dahil olmasıyla mevkiini terke mecbur oldu. Monsieur Lloyd George memleketimizi nüfuz mıntıkalarına taksim, milletimizi ana yurdundan ayırmaya azmetmiş ve bunun yapılabileceğini zannetmişti. Monsieur Lloyd George da sonraki hadiselerin meydana gelişi karşısında mevkiini terke mecbur olmuştur. İtalya ise aylardan beri müttefikleriyle beraber hareket ediyor. Efendiler, artık bütün cihan anlamış olmalıdır ki bizi içeride dağıtmaya imkan ve ihtimal yoktur. Hiçbir zaman sesleri. Biz zannediyorduk ve bugün dahi ufak bir tadilatla zannetmekle devam ediyoruz ki artık bunu karşımızdakiler de anlamışlardır. Bunu takiben efendiler içerideki yok etme projesinde muvaffak olamayınca vekaletlerini Yunan hükümetine tevdi ettiler ve dediler ki git bizim kararlarımızı tatbik et, Türkiye'yi dağıtıp arazisini taksim edeceğiz. Bize şu ve şu, size de hizmetinize mukabil ve bedel olarak şurası verilecektir. Çok güzel yaptı sesleri. Efendiler, Yunanlar İngilizlerin dediklerine tevdi ettiği vekaletin tesisiyle Anadolu'muzu hurdaş ettiler, tahrip ettiler. En zengin memleketimizi ve mamur noktaları sebepsizce döküp saçtılar. Dindaş ve vatandaşlarımız üzerindeki zulümler ve tecavüzler insanlığı utandırıp nefret ettirecek derecenin çok yükseğindedir. Bu vazifeyi nasıl ifa ettikleri bugün cihanca anlaşılmıştır. İşte efendiler, söz konusu hükümet reislerinin nasıl sükût etmiş olduğu, bu suretle bundan evvelki hükümetlerin zihniyetinin iflas etmiş bulunduğu cihanca artık malum olmuş bulunmaktadır. Bu umumi hakikatler karşısında biz garp milletlerinden tamamıyla bekliyoruz, sulhumuzu bir an evvel çabuklaştırmalıdırlar. İstediğimiz hakkımızdır, müstakil yaşayabilmek asgari hakkımızdır. Bunun üzerinde sözlerle, cümlelerle vakit kaybetmekte tehlike vardır. Beşeriyet için tehlike vardır ve beşeriyetin bu işe muvafakat etmeyeceğine kanaatimiz vardır. Eğer efendiler sulh gecikirse ve tehlikeye düşerse Allah ve cihan şahittir ki ona Türkler sebep olmamıştır. Biz istiklalimizin muhafazasını müdafaa ediyoruz ve edeceğiz. Hakkımızdan başka bir şey istemiyoruz. Bu dünyada başka milletlerden aşağı görünmeyi kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Eşitlik istiyoruz. Bravo sizleri. Bizi kendileriyle eşit görenlerin bizim yanımızda en yüksek saygı mevkii vardır. Bizi kendilerinden bir parmak aşağı görenlere bizim itimadımız yoktur. Alkışlar. Ve herkesinkinden fazla hiçbir şey istemiyoruz. Bu bapta zat-ı alilerini fazla aydınlatamayacağım için esef ediyorum. Musul meselesi nasıldır sesleri? Reis, müsaade buyurun efendim, sözü kesmeyiniz. Sizden evvel söz alanlar vardır, isimleri yazılmıştır. Rica ederim, sırasında söz söyleyiniz. Müzakere yapmıyoruz. Suale cevaptan ibarettir. 13 kadar da arkadaş zannederim sual sormak üzere söz istediler. Hafız Mehmet Bey, Trabzon. Sualin bitirilmesi lazımsa bundan 2 gün evvel yeni günde gördüğümüz bir fıkra vardır. Paşa Hazretlerine bir telgraf gelmiş ve o da cevap vermiş ve gelen telgrafı da heyeti vekileye havale buyurmuş olduğunu okuduk. Bu doğru mudur ve meali nedir? Rauf Bey, devamla. Efendim, konferansa müttefik devletlerin temsilcilerini teşkil eden Lord Curzon, Monsieur Borer ve Garroni imzalarıyla reisimiz Gazi Paşa Hazretlerine bir telgrafname gelmiştir. Bu telgrafnamenin meali, şerefli bir sulh akdi için Lozan'da 3 haftadan beri uğraşıyoruz. Şu sırada İstanbul'un mevcut vaziyetini değiştirmekten bir fayda temin edilemez. Bu vaziyetimizi şekillendirebilir. Bunun için rica ederiz meseleyi bilhassa düşünün ve böyle bir hadiseye mahal kalmasın diye bir temenniden ibarettir. Gazi Paşa bu telgrafa kendileri resmi olarak cevap vermediler. Usulen hükümete tevdi buyurdular. Hükümet tetkik etti, İstanbul vaziyetini bir kere daha tetkik ettik ve hakikaten kabule değer olmayan bir hadise gördük. Fakat itilaf devletlerince değil, biz Türklerce kabule değer olmayan ve izin verilmeyen bir hadiseye şahit olduk. O da efendiler halen İstanbul'da Yunan siyasi temsilcisinin ve konsolosunun sancak çekerek vazifesine devam etmesidir. Hacı Şükrü Bey, Diyarbakır, Refet Paşa kanunu değiştireceğine bu herifi kovmalıydı. Rauf Bey, devamla. Şükrü Bey arkadaşımız zannediyorum kendilerinin de muvafakatiyle kafi gördükleri bir meselede tekrar taş atmazlar. Refet Paşa azami gayretle çalışmaktadır ve birçok meselede de muvaffak olmuştur. Fakat bu meseleyi doğrudan doğruya itilaf hükümetleriyle alakadar görmüştür ve itilaf devletleri bu meseleyi kendileriyle alakadar göstermiştir. Refet Paşa bu bapta siyasi teşebbüslerde bulunmuş ve teşebbüslerine devam ede gelmiştir. Biz araştırmalara vaziyet ettiğimiz anda bu şekli gördük ve hükümetimiz cevaben İstanbul'a Mudanya mukabelenamesi mucibince sulh konferansı neticesine kadar vücutları kabul edilen itilaf kuvvetlerinin vaziyetlerini değiştirme yolunda hiçbir hadise olmadığını anlattık. Fakat buna mukabil milli gururumuzu yaralayacak olan ve devletler hukukuna katiyen muhalif bulunan Yunan konsolosunun ve memurlarının halen İstanbul'da bulunmasına hayret ettiğini bildirmiş ve büyük bir dikkatle bakışlarını bu hususa çevirmiştir. İsmail Supi Bey buradır. Keşke Patriği de yazaydınız. Ömer Lütfi Bey, Amasya. Yunan bandırası ve Yunan konsolosu hala duruyor mu yoksa defoldu mu? Operatör Emin Bey, Bursa. Efendim, sual soran ile mesul olan arasında olur. Başkası soramaz. Hep soracağız sesleri. Rauf Bey, devamla. Efendim, Kütahya mebusu Cemil Beyefendi arkadaşımız hariciye vekaletinden Yunanlar tarafından Kuvayi Milliye taraftarlığı ile itham edilerek Yunanistan'a götürülmüş ve ağır cezalara mahkum edilmiş olan birçok masum ırklaşlarımız hakkında ne yapılmıştır diye soruyor. Bu teşebbüslere Mudanya Konferansı esnasında başlanmış, bugüne kadar devam ediyor ve sebatla takip ediyoruz. Ömer Lütfi Bey, Amasya, Yunan bayrağı ile Yunan konsoloshanesinin... Rauf Bey, devamla. Beyefendi, müsaade buyurunuz, cevap vereceğim. Ömer Lütfi Bey, Amasya, hayret ediyorum, Yunan bandırası hala nasıl İstanbul'da duruyor? Rauf Bey, devamla. Efendim, Esat Efendi'nin bir önergesi vardır, onu okuyorum. başkanlık makamına. Batı Trakya'da ve Rumeli'nin diğer kısımlarında Müslümanlara imha ve çeşitli zulümler icra ediliyor. Hükümet bu zulümlere karşı ne gibi tedbirler almıştır? Sual ediyorum efendim. 20 Teşri Nisani 1338, 1922 Aydın Mebusu Esad. Kendilerinin de malumu olsa gerektir ki en şiddetli protestolarla bu noktalar üzerinde tesirli olması için İtilaf Devletleri nezdinde siyasi teşebbüste bulunduk. Erzurum Mebusu Salih Efendi arkadaşımız da sulh konferansının erteleneceği ortalıkta söylenmektedir. Bu hakikat midir diye bir sual soruyor. Salih Efendi Erzurum, çok eski meseledir. Rolf Bey devamlı. Bunun cevabını zannederim evvelce söylediklerimle arz ettim. Sonra Trabzon limanında bulunan bir gemi hakkında soruyorsunuz beyefendi. O da halledilmiş bir meseledir. Amerika gemisi bizim bilgimiz dahilinde limanlarımızı ziyaret ediyor. Ömer Lütfi Bey, Amasya, bu Yunan bayrağı ile konsolosluğu hala İstanbul'da mevcut mudur? Yoksa indirilmiş ve kovulmuş mudur? Bunu soruyorum. Şimdiye kadar def edilmemesi belki bir kusur, fakat hala duruyor mu, kovuldu mu? Rolf Bey, devamla. Efendim, evvelce Yunan özel temsilcisi namıyla bir kimsenin İstanbul'a geldiğini haber aldım. Derhal Refet Paşa biraderimize yazdım. Tesirli teşebbüslerde bulunduğuna ve iade edildiğine dair cevap aldım. Ancak hadisenin bu son tecellisinden Yunan konsoloshanesinin veya bazı siyasi memurların mevcut olduğu anlaşılıyor. Ve bir haftadan beri Refet Paşa'nın bu meseleyi halle meşgul bulunduğunu biliyorum. Henüz bir neticeye ulaşamamıştır. Çünkü haberleşme itilaf temsilcileriyle siyasi bir şekilde cereyan ediyor. Efendim, bir noktayı daha yüce heyetinize arz etmek lüzumunu görüyorum. Sualler karşısında unutmuştum. Müsaadenizle malumat vermek üzere söyleyeyim. Bildiğiniz gibi temsilcilerimiz konferansta hemen denebilir ki, cihanın mukavemeti karşısında hakikaten milletimize layık bir surette sebat, tevazu, vekar ve metaniyetle hukukumuzu müdafaa ediyor. Alkışlar. Allah razı olsun sadaları. Çok müşkülat içinde hakikaten büyük kudret ve liyakat gösteriyorlar. Efendiler, bu kadar pek müşkül vaziyete ilaveten son günlerde bir hadise daha vaki olmuştur. O da merhum Hakan Abdülhamit varislerinin ve bazı sermayedarların petroller münasebetiyle konferans muhitine koştuğu görülmüştür. Mustafa Bey, Tokat, onun malı yoktur, mal milletindir. Babalarının malı mıdır sabahları? Rauf Bey, devamlı. Efendim, bildiğiniz gibi meşrutiyetin akabinde Mebuslar Meclisi'nin bir kararıyla şahıslara ait olmayan, zevata ait olmayan malın bir kısmı devlet hazinesine devredilmişti. Mütarekeden sonra hepimizin malumu olan gayrimeşru ve gayrimeşruti şekilde tecelli eden hükümetler bunu geçici bir kanunla yine hazine namına devretmiştir. Ve Ferit Paşa hükümeti zamanında bunu bir kumpanyaya satmak teşebbüsüne girişmişler. Bu zevatın bazılarının merhum Hakan'ın varisleri olduğu anlaşılıyor. Rasi Efendi, Antalya, melun de şuna! Rauf Bey, devamla. Bu anlaşmanın bir sureti hükümetimizce elde edilmiştir. Hükümetimizin haberi vardır. Buna istinaden Amerika sermayedarları ve bazı İngiliz sermayedarları Lozan Konferansı'nda müktesef hak olarak iddia etmek ve bu yüzden vaziyeti daha müşkülleştirmek istemişlerdir. Şunu söylemek isterim ki bu gibi meseleleri halletmek için Türkiye'de yegane bir merci vardır. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi İktisadiye Vekaletidir. Ve herkese karşı kolaylıklar ve kanunu eşit tatbik vazifesiyle mükelleftir. Lozan'a kadar giderek fazla vakit kaybına lüzum yoktur. Arzu edenler o resmi makama müracaat ederler. Meseleyi iki tarafın menfaatlerine uygun surette halle imkan bulmuş olurlar. Besim Atalay Bey, Kütahya, dipnot. Besim Atalay, 1882-1965 yılları arasında yaşamış ve 1. Meclis'te Kütahya milletvekili olarak görev yapmıştır. Esasen dilci olan ve pek çok eseri bulunan Besim Bey, 2., 3. ve 4. dönemde Aksaray, 5., 6. ve 7. dönemde ise tekrar Kütahya milletvekilliği görevini üstlenmiştir. Rauf Beyefendi, Ermeni Patriği Zave'nin Lozan'a gittiğinden malumatınız var mıdır? Türk tabiyetinden bahseden bu adam hükümetin nazarından nasıl kaçıp gider? Rauf Bey, efendim, Ermeni Patriği Zave'nin Türk tabiyetinden olduğunu iddia ettiğini ve Lozan'a gittiğini gazetelerde gördüm. Refet Paşa Hazretlerinden sordum, henüz cevap alamadım. İsmail Supi Bey, efendim, hükümet Ermeni Patriği olduğunu resmen tanıyor mu? Rauf Bey, devamlı arz ediyorum. Ermeni Patriği Zave'nin davranışlarını gazetelerde gördüm ve tahkik ediyorum. Resmi bir şey cereyan etmemiştir. Reis, efendim, orada zaten müzakere edilecek bir şey yok. 14 mebus gerek sual ve gerek söz için söz almışlardır. Bir kere müzakereyi raya koyalım. Osman Bey, Kayseri, Reis Paşa, müzakere yok. Yalnız müsaade ederseniz bazı noktaları kısa olarak icra vekilleri heyeti riyasetinden sual edeceğiz. Müzakere yoktur. Reis, bazı arkadaşlar sual soracaklar. Cevap verecek misiniz Rauf Bey efendi? Rauf Bey, yazılı olursa cevap veririm. İsmail Şükrü efendi, Karahisar'ı sahip. 20 günden beri dahiliye vekaletinde bir sual önergem vardır. Henüz cevap verilmedi. Salih efendi Erzurum, peki bu suallerimiz kaldı. Reis, yazılı yaparsınız. Lozan'daki heyete 100 bin lira ek ödenek için kanun. Lozan'da bulunan temsilciler heyetine ayrılan ödenek yetmeyince Dışişleri Bakanlığı bütçesine ek ödenek konulması zarureti ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu 100 bin liralık ek ödenek için bir kanun tasarısı hazırlayarak TBMM'ne başvurdu. Oylama sonucunda 154 kabul, 4 red, 4 çekimsel oy çıktı ve kanun kabul edildi. Devre 1 cilt 26 İçtima Birleşim Senesi 3 TBMM Zabıt Ceridesi 163. Birleşim 27-12-1338 1922 Çarşamba 1. Celse Reis 2. Reis Ali Fuat Paşa Hazretleri Katipler Atıf Bey Kayseri Hakkı Bey Van Reis, şimdi hariciye vekaleti bütçesine 100 bin lira ilavesine dair tasarı hakkında Muvazene-i Maliye Encümeni mazbatası var, onu okuyacağız. 24-12-1338 1922 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Hariciye Vekaleti'nin bu seneki bütçesinin 210A faslına 100 bin lira ilavesine dair Tanzim ve İcra Vekilleri Heyeti'nin 24-12-1338 tarihli toplantısında kabul edilen kanun tasarısı ile gerekçelerine dair tasarı ve müfredat pusulası sureti tasdik olunmuş, müfredat pusulası sureti mektupla takdim kılınmıştır. Lazım gelen ödemenin neticesinin yazı ile bildirilmesine müsaade buyurulmasını istirham eylerim efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf. Gerekçe. İlişikte takdim olunan hesap özetinden açık olarak anlaşılacağı üzere, sulh müzakeresine memur heyet masrafı olarak bütçeye konulmuş olan 150 bin liradan bugün elde 63 bin küsur lira kalmıştır. Konferans müzakerelerinin Şubat ortasına kadar devamı düşünüldüğü gibi heyetten bazılarının Paris ve Londra'ya gitmesinin mutasavver olmasına ve matbuat için dahi ehemmiyetlice sarfiyet icrası hal icabı görülmekte bulunmasına binaen zikredilen tahsisata ilaveten daha 100 bin liranın bütçeye acilen konulması lüzumu gerekli görülmüş ve ona göre kanun tasarısı maddeleri tanzim edilmiştir. Kanun tasarısı madde 1. Hariciye Vekaleti'nin bu seneki bütçesinin A210. Sulh Müzakeresi'ne memur heyet umumi masrafları faslına 100 bin lira tahsisat ilave edilmiştir. Madde 2. Bu tahsisatın dahi harcanma sureti 3 Kasım 1922 tarihli kanun hükümlerine tabidir. Madde 3. İş bu kanun neşir tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Madde 4. İş bu kanunun hükümlerinin icrasına hariciye ve maliye vekilleri memurdur. TBMM İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf, Müdafaa-i Milliye Vekili Kazım, Dahiliye Vekili Ali Fethi, Maliye Vekili Hasan Fehmi, Nafa Vekili Feyzi, Sıhhiye ve Muvazenet-i İçtimaiye Vekaleti Vekili İsmail Sefa, Şeriye Vekili bulunmadı. Adliye Vekili Rıfat, Hariciye Vekaleti Vekili Hüseyin Rauf, Marif Vekili İsmail Safa, İktisat Vekili Mahmud Esat, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti Vekili Kazım, Muvazene-i Maliye Encümen Mazbatası. Hariciye Vekaleti'nin bu seneki bütçesinin A210. Faslına 3 Kasım 1922 tarihli kanunla verilen 150 bin lira tahsisata 100 bin lira ilavesi hakkında icra vekilleri heyetinden gelen ve Yüce Meclis'ten encümenimize havale edilen kanun tasarısı 26 Aralık 1922 tarihli toplantıdaki müzakere sırasında keyfiyet esas itibariyle aynen kabul edilmiş ve tadilen tanzim olunan kanun tasarısı eklenerek takdim kılınmış olmakla bir an evvel tasdiki yüce heyetinize arz olunur. 26-12-1922 Reis Gazi Antep Ali Cenani, Mazbata Muhariri Hakkari Masar Müfit, Katip Yozgat Feyyaz Ali, Aza İçel Mehmet Sami, Muhalifim, Aza Kırşehir Yahya Galip, Aza Çorum İsmet, Aza Çorum Sıddık, Aza Erzurum Asım, Aza Yozgat Bahri, Muhalifim, Aza Sivas Rasim, Aza Maraş Mehmet Asip, muhalifim. Reis, efendim Hariciye Vekaleti bütçesine 100 bin lira ilavesi hakkındaki kanun tasarısının tamamı hakkında söz isteyen var mı? Hayır sesleri. O halde maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Sur heyeti murahhasası masrafları için ek tahsisat ilavesine dair kanun. Dipnot heyeti murahhasa, delegeler ya da delegasyon heyeti. Madde 1. Hariciye vekaletinin bu seneki bütçesinin A210. Sulh müzakeresine memur heyet umumi masrafları faslına 100 bin lira tahsisat ilave edilmiştir. Reis, birinci madde hakkında söz isteyen var mı? Hayır sesleri. Maddeyi kabul edip ikinci maddeye geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Madde 2. İş bu tahsisatın mevcut sene zarfında sarf edilemeyen miktarı 1923 senesinde de kullanılabilecektir. Reis, madde hakkında söz isteyen var mı? Hayır sesleri. İkinci maddeyi aynen kabul edip üçüncü maddeye geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Madde 3. Bu tahsisatın dahi harcanma sureti 3 Kasım 1922 tarihinde kanun hükümlerine tabidir. Reis, efendim madde hakkında söz isteyen var mı? Hayır sesleri. Üçüncü maddeyi aynen kabul edip dördüncü maddeye geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Madde 4. İş bu kanun neşir tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Reis, efendim dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Madde 5. İş bu kanunun hükümlerinin icrasına hariciye ve maliye vekilleri memurdur. Madde hakkında söz isteyen var mı? Hayır sesleri. Beşinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim kanunun tamamını isim okuyarak reylerinize takdim ediyorum. Lütfen reylerinizi kullanınız. Reyler toplandı. Efendim reylerini vermeyen varsa lütfen versinler. Efendim rey kullanma sona erdi. Efendim, Sulh Konferansı Temsilciler Heyeti için tahsisatın artırılmasına dair kanun tasarısının reye sunulmasına iştirak eden azanın adedi 162'dir. Muamele tamam 154 kabul, 4 red, 4 çekimsere karşı kanun kabul edilmiştir. Sulh Temsilciler Heyeti masrafları için ek tahsisat ilavesine dair kanuna verilen reylerin neticesi. Kabul edenler, toplam 154 oy. Reddedenler, Mehmet Salih Efendi, Erzurum, Feyyaz Ali Bey, Yozgat, Nebizade Hamdi Bey, Trabzon, Hakkı Hami Bey, Sinop, Çekimser, Dursun Bey, Çorum, Hüseyin Bey, Erzincan, Osman Fevzi Efendi, Erzincan, Alim Efendi, Kayseri. 29. ayrımın sonu, sayfa 249.